Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bundan önceki programlarımızda günah konusunu konuştuk. Ardından büyük günahlar, günah-ı kebair konusuna geldik. Onlar içerisinde şirkten bahsettik. Sonra anaya babaya itaatsizlik konusu. Onun üzerinde de bir program konuştuk ama muhterem hocam o programın bitişi sırasında dediler bir güncel problemlere temas edelim. Onları konuşalım. Yani aile içerisinde evlat anne baba ilişkisinde ne tür problemler yaşanıyor, artı bir mevzu olarak gelin damat kayınpeder kayınvalide ilişkilerinde ne tür problemler yaşanıyor. Hakikaten problemin gittikçe derinleştiği bir alandan söz ediyoruz. Onları bugün konuşacağız inşallah. Önce ben hoş geldiniz diyorum hocama. Nasılsınız? Hocam iyisiniz inşallah. Afiyetlesiniz.
Hocam Allah razı olsun.
Allah afiyet versin inşallah. Evet hocam, yani siz tabii hani insanların müracaat ettiği de bir insansınız. O vasfınızla yani problemlerin önünüze yığıldığı, onları toplu olarak da gören bir insansınız. Ne tür problemler yaşanıyor? Oradan başlayalım isterseniz, bu aile içinde anne baba evlatlar gelin kayınvalide damat vesaire alanları aslında gittikçe daha dikenli hale gelen bir alana dönüşüyor.
Yani bir aile bakanlığına dönüştürmeyelim de hocam.
Kalkamayız. Doğru, aslında aile bakanlığının kurulmasında da onun şeyleri var. Yani evet. Değil mi, etkileri? Yani problemli bir alan olması hasebiyle.
Şimdi hocam önce dilerseniz, yani bir çocuk yaramazlık yapıyor, işte bardağı kırdı, annesinin sözünü dinlemiyor, bu boyutu ele almayalım biz.
Tabii ki. O boyut değil.
Çocuğun yaramazlığı konusunu konuşmuyoruz.
Akil insandan, yani değil mi?
Reşit olduktan, evet, sonra devam eden problemlerden, evet, konuşuyoruz. İnsanı doğuracağına pişman eden olaylardan konuşmamız, evet, lazım. Esasen bir annenin, bir babanın çocuğunun işte 5 yaşındaki cam kırması, vazoyu devirmesi, misafirin yanında yemeği dökmesi, bunlar tatlı hatıradan başka bir şey değil. Bunlar o an üzer, sonra da neşeye dönüşür.
Bunlar zaten çocuk bunları yapmazsa bir problem mi var?
Çocuğu doktora götürmek lazım. Evet. Böyle yapmayan çocuğu, yani robot çocuk doğurmuyoruz.
Gibi, evet.
Bunu konuşmayalım. Bunun ötesinde 4 sorun anne baba çocuklar arasında, yani 25 yaşına gelmiş bir çocuk, 55 yaşına gelmiş bir baba, işte bir kız, bir anne, aile sorunu veyahut da evlatlarımızdan hayır görmeyi engelleyen sorunlar dediğimizde 1, 2, 3, 4 diye binlerce madde sayabiliriz ama 4 başlıkta toplamamız bunları mümkün.
Evet.
Birincisi nesil farkını sorun olarak görüyoruz. Yani İstanbul'a komşusunun ayakkabısını emanet alıp gelmiş bir anne baba, İstanbul'da ayda 2 ayakkabı değiştiren bir çocukla aile kurmuş oluyor. Nesil farkı var. Daktilo tanımayan anne babanın çocuğu bilgisayar mühendisi.
Evet.
Gazeteyi sadece şehire gittiğinde paketlerde gören bir aile, medya ile hayatını yönlendiren bir çoluk çocuğun, evet, babası. Yani nesil farkı var. Deyim yerinde ise yani çağ farkı da diyebiliriz. Bu bizim çağımızda çok korkunç boyutlara ulaştı.
Yani eskiden de tabii bu bir yaş farkı değil. Değil,
değil
mi?
Yaş farkı değil. Son 20 senede insanlık, evet, çıldırdı teknolojide.
Evet.
Yeni bir hayat tarzı oluştu. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. 1972 veya 73 yılında veya 74 yılındaydı. nenemin işte bir Trabzon'a gezmeye gittiğimiz bir zamanda pazar günü bugün hadi pazara gidelim dedi. Ben de alt sevinçle gittim. Meğer pazar dedi 7-8 kilometre öte bir yolmuş. Dağ evet. patikalarından yürüdük gittik filan. Nenem orada görüşecekleriyle görüştü. Tuz aldı, bir şeyler aldı. Geri geldik. Bu ne biçim pazar dedik.
Evet.
Şimdi bu bir nesildi.
Evet.
Bir nesilde evde mi oturacağız? Hadi AVM'ye şuraya diye. Yani alışverişin eğlenceye dönüştüğü bir zaman.
Evet.
Bir de kadının tuz almak için pazartesi gününü beklemesi gereken bir zaman.
Tamam.
Bir nesil farkı.
Çağ farkı de.
Çağ farkı, nesil evet. farkı, yaşam tarzı farkı. Bu bir
şey vardı hocam. Yani mesela eskiden okuma yazma bilmek değil mi? Yani bir, işte ABC'yi çözmek anlamına geliyordu. Şimdi okuma yazma bilmek, bilgisayarı bilmek.
O da değil, bilgisayar şifreleri bilmek.
Evet.
Artık bilgisayarda da klavye yok, kilitli tuşlar var
evet,
bilmem.
Evet.
Yani şifre bilme. Dikkat edin devlet kurumları bile eskiden üstadım yol, su, elektrikti, YSE'ydi, PTT'ydi filan 3-4 kavram vardı.
Evet.
Bütün devlet kurumları bile kısaltıldı şimdi.
Evet.
HSYK diyor mesela.
evet.
Yani çok enteresan şimdi
bizler,
bir dünya.
Bizler aşağı yukarı işte bu bilgisayarın şunun bunun içindeyiz. Yani teknolojinin içindeyiz. Ama bizim bile çocuklarımızla bu teknoloji bilgi alanında farklarımız var. Yani onlar bizden daha iyi. Bazen bakıyorsunuz henüz blue yaşına girmemiş bir çocuk bile mesela bir cep telefonunun marifetlerini babasından dedesinden daha iyi bilebiliyor. Yani böyle bir fark oluştu.
Bu iyi mi kötü mü onu sonra göreceğiz.
Evet
ama.
Yani iyi kötülüğü değil ama sorun olarak
var.
Evet bir sorun bir çıkarıyor ortaya. Var. Çok önemli. Evet.
Birinci fark bu üstad. Evet. Bir nesil bir çağ farkı var.
Evet.
Bu tavırlara yansıyor. Bu sosyal ilişkilere yansıyor. Mesela bir sıla-i rahim konusunda bir önceki nesil halam diyordu
evet.
ve ağzı kilitleniyordu. Yani halama gidecek ne buluyorsunuz diyen bir nesil çıktı ortaya. Yani bir çağ idraki farkı oluştu. Bir. İkinci olarak
şöyle bir şey de sorulabilir mi hocam? Ya mesela bundan işte 20 sene evvel ya da 50 sene evvel de insanlar arasında nesil farkı vardı. Yani gençler vardı, yaşlılar vardı. Ama o dönemde biz böyle bir nesil farkını problem olarak görmüyorduk.
Göremiyorduk. Neden?
Neden?
Neden?
Evet. Neden?
Çünkü bir gencin sıla-i rahim o açısından kusuru, ebeveynine karşı kabahati, dedesinin önünde ayak ayak üstüne oturması onun toplum tarafından bir tür dışlanması gibi bir sonuçtu.
Evet.
Çağ farkı vardı ama alttaki çağın üstteki çağa hürmeti de vardı.
Evet.
Şimdi herkes müstakil, yasal haklar, işte örf herkesi bir küçük devletçik haline getirdi.
Evet.
Herkes hakkından, hukukundan konuşuyor. Yani bir çocuk mesela siz ben filan okulu okuyacağım, gazeteci olacağım diyemezdiniz babanızın önünde. Şimdi 10 yaşında çocuk babasına şöyle olacağım, sen gerekli hazırlıkları yap diye talimat verebiliyor.
Evet.
Yani uçurum yoktu, fark vardı.
Fark
şimdi
var.
Bu fark uçuruma dönüştü.
Evet.
Bir. İkinci
bunların
noktamız.
Bunların belki nasıl problem haline geldiğini
yok,
biraz sonra
tespit
sadece
edelim.
Maddeleri.
Sonra ne yapmamız evet. gerektiğine döneriz
evet.
inşallah. İkinci sorun, sorunların nerede toplandığını çözmeye hı-hı. çalışıyoruz.
Evet.
İkinci sorun, bu yalnız Adem Aleyhisselam'dan beri var olan bir sorun. Bir kümese yabancı bir tavuk, bir horoz girdiğinde doğal olan orada bir çatırtı kütürtü çıkmasıdır. Yoksa oradaki tavuklar ve horozlar ölüdür veya boştur o kümese.
Evet.
Yani mümkün değil öbür türlü.
Yani üç bir farklılık varsa
yeni birisi geliyor.
Evet.
Dolayısıyla evlilikler yeni birinin gelmesi anlamına geliyor. Yani 3-4 gelinin aynı evde bir kaynananın kaynatanın emrinde bir çete gibi çalıştıkları bir zamanda belki bu idare edilebiliyordu bir nebze. Ama şimdi artık kümesimize ikinci bir tavuk veya horozun girmesine karşı müsamahası yok kimsenin.
Evet.
Yani genç kızların İlk tanışmadan şartı annenle babanla mı duracağız?
Evet.
Annem baban bize ne kadar ziyarete geleceğe dönüştü bu şimdi.
Evet.
Yani 10 sene önce annenle babanla mı duracağız? Di. Şimdi annem baban ziyarete gelecek mi ikide bir? Bizde kalacaklar mı hiç? Ki bu yani evlerimiz, teşbih için kullanıyorum tabii, bir kümese benziyor. Ne yabancı bir horoz sokuyoruz oraya, ne yabancı bir tavuğu sokuyoruz. Yumurtlamıyorsa da yumurtlamasın, bizim tavuk burada dursun gibi bir mantık. En büyük sorunların başında evlerimiz, yaşlı başlı hacı efendi olan babalarımız, dedelerimiz bile başkasının doğurduğu bir kızı evladı gibi barındırma kabiliyetinde olamıyorlar.
Evet.
Biz kızımızı verdik, dolayısıyla Allah bize bir erkek evlat daha nasip etti, damat değil evladımız, düğüne kadar diyorlar.
Evet.
Biz damat almıyoruz canım, biz evlat alıyoruz diye bir edebiyat alışmış herkes, işte bir çocuk daha alıyorum kendime gibi. Fakat bu çocuğun üveylik sınırlarının ötesinde bile bir dışlanmışlığı oluyor. Evet, herkes diyecek ki bize iyisi rastlamadı. Ama senin de iyi olmayanı idare etme kapasiten olmadığı ortaya çıktı.
Evet.
Herkes çocuklarımın önünde pes edecek, bir damadım olsun, bir cariye gibi kızımız olsun, gelinimiz olsun düşünüyor. Herkes karşı tarafın toleransını bekliyor. Herkes böyle beklediği için de ortak nokta olmuyor ailede.
Evet.
İkinci sorunumuz da bu.
Evet.
Ailelerimiz ailede doğup büyümeyene tahammül edemiyor. Misafir olarak bile tahammül edemiyor. Yani sadece benzetme bakımından kullandım. Bir horozun eski bir kümese girmesi gibi bir olay bu. Horozlar dövüşmedikçe, horozlardan biri pes etmedikçe gürültü bitmiyor.
Evet.
Bu çok büyük bir sıkıntı.
Bunun şey boyutunu, yani o kümese giren aileye yeni katılan insanın, kız veya erkeğin gireceği aileye uyum hazırlığını ayrı bir problem olarak mı şey yapıyorsunuz? Bu problemin bir parçası
yani
olur.
Yani bunun çözümü, ne yapabileceğimizi ayrıyeten konuşacağız.
Evet.
Sorunlar nereden kaynaklanıyor? Evet. Yani aileler niye dağılıyor, tamam, niye huzursuzluk oluyor?
Evet.
Bunu çocuklar, anne babaların dertleri ne aslında?
Evet.
Yani anne baba çocuğundan niye soğuyor? Beni başkasının doğurduğu kıza feda etti diyor.
Evet.
Beni işte çiğnedi, kendi gönlüne göre biriyle evlendi diyor.
Evlendi diyor.
Yani
evet,
burada büyük sıkıntılar var. Biraz da konuşurken söyleyeceğiz inşallah, anneler babalar çizgi ötesinde de yaşamak istiyorlar.
Hı hı.
Yani mesela çocuğunu evlendiriyor, 60 yaşında bir baba anne kendi zevklerine göre evlendiriyor.
Evet.
Yaşayacak olan çocuk zevki belirleyen anne olmaya kalkıyor.
Hı hı.
Burada bir yasal olmayan diyelim hak kullanıyor anne.
Hı hı.
Yani bunlara ayrıca bahsederiz.
Evet.
Üçüncü olarak da ailelerimizde anne babalarımızın doğurduklarından hayır görmemeleri diye özetleyebileceğimiz neden çevre meselesidir.
Evet.
Çünkü insan olarak biz kaşık tutmayı, bardak kullanmayı çevremizden öğreniyoruz. Yani aile çevremizden.
Görgü dediğimiz.
Görgüden.
Evet.
Yaşam tarzımız da
evet,
ailemizden öğreniyoruz. Bir çocuk 50 haneli bir köyde akşam 7'den sonra kimse sokağa çıkmıyor, herkes evine kapanıyor kültürüyle yaşadığı zaman kolay kolay akşam 9'a kadar sokakta kalamaz.
Evet.
Kimse kalmıyor sokakta çünkü. Ama aynı çocuk şehire gelir de insanlar 11'e kadar 12'ye kadar dolaşıyorlar da uyumak için eve gidiyorlar görürse, bir hafta sonra o da öyle yapmaya başlar.
Ya da hep evde kalıyorsa o da yani
o da evde
toplumu
kalıyor,
idrak edememiş adam
yani
gibi.
Antisosyal veya
gibi.
Sosyallik diye parçalanmışlık hangi evet, çeşidi olursa olsun.
Evet.
Dolayısıyla oturduğumuz semtler çok önemli.
Evet.
Şimdi sırf apartman kalitesinden dolayı, site kültürü diye bir kültürden dolayı, yani site kültürü nedir diye ben çok merak ederdim. Sonunda öyle bir yere zorunluluktan dolayı, annemin rahatsızlığından dolayı taşınmak durumunda oldum. Bir tür mecburiyetten. Nedir bu diye merak ettim. Güvenlik diye bir şeyden söz ettiler. Ya devletin canını kurtaramadığı bir dünyada kimin güvenliği var? Efendim her sabah ve öğlen 3'te kapıcı geliyor, bir şey istiyor musunuz
diye
bakkala
soruyor.
Gideceğim diyorum. Site zevki buymuş meğer ki.
Evet.
Bir de kimsenin kimseye selam verme görevi yok. Selam yasak. Alimallah bu buysa böyle bir hayat tarzı, kimsenin kimseyle selamlaşmadığı, bir irtibatın olmadığı bir dünya, kötü bir çevre. Çocuklarımız böyle bir çevreye gelince, yani site diye bir apartman kuruyoruz ama sıla-i rahim de olmuyor böylece o sitede.
Evet.
Anne babanın da hakkı hukuku olmuyor böylece. Evlat da zaten bir paket gibi bir yere konuyor.
Hocam
alınıyor.
Görüyorsunuz iç içe sorunlar yumağı değil mi? İç içe yani ama bir aileden yola çıkıyorsunuz ama ne bileyim bir çevreyi de tartışıyorsunuz.
Hocam fırını konuşuyoruz ama tarladaki buğdayı konuşmadan evet. Nasıl fırını konuşacaksınız?
Doğru, aynen öyle. Evet.
Tarladaki buğdayı fırınsız ne yapacaksınız?
Evet.
Yani hayat bir bütün hocam.
Bütün, evet.
Bu yüzden dinimiz İslam'a yapılmış en büyük hıyanetlerden biri de İslam'ı bir köşesinden tutup kaldırmaya çalışmaktır.
Yani sadece bir köşesinden.
Sadece bir köşesinden.
Evet.
Yani sadece siyasetinden alıyorsun.
Hı-hı.
Sadece faiz haramdır deyip oradan alıp bırakıyorsun.
Sadece namazından alıyorsun.
Sadece, evet. Sadece nikah.
Umresinden alıyorsun mesela.
Veyahut da İslami bir hayat için nikahla evleneceksin diyorsun. Sonra ne olacak?
Evet.
Yani nikah başlangıçta. Bu tür sorunlarımız
evet.
Hep iç içe.
İç
Onun
içe,
için
evet.
Hayat nasıl bir bütünse din de bir bütün olmalı. Hayata bakışımız da bir bütün perspektiften evet.
Aslında baştan
gerekiyor.
İfade etmiştim. Yani günah konusunu mesela toplumsal zeminle birlikte de konuşmak lazım
evet.
Diye. Yani işte o toplum yapısı mesela günaha yönlendiriyor mu, yönlendirmiyor mu? Yani bir insanın günah alanından kaçması aynı zamanda belki toplumu ıslah etmek gibi bir misyonu da getiriyor.
Elbette.
Yani, evet, iç içe.
Yani şimdi üçüncü sıkıntı evet, dediğimiz çevre evet. Sıkıntısı. Yani siz çocuğunuzu ciddi bir şekilde yetiştiriyorsunuz. Anne baba dikkat ediyorsunuz. Sonra sizin evinize akrabalar geliyor iki gün misafir kalmak için. Bütün emeğiniz çarçur olup gidiyor. Yani
evet.
Sağlıklı yetişiyorsunuz ama mesela bulaşıcı hastalığı olan birisi geldiğinde evde herkes grip oluyor, bulaşıyor hastalık.
Evet.
Ahlak da böyle, din de böyle. Yani mesela çok basit anlaşılır bir örnek vereyim. Benim çocuğum veya sizin çocuğunuz anneciğim, babacığım diye hitap ediyor. Siz sofraya oturmadan oturmuyor.
Evet.
Siz başlamadan başlamıyor. Siz de canım evladım diye o ağzına lokma koymadan siz de zevk alam. Karşılıklı bir hürmet ve merhamet.
Evet.
İkisi arasında gidip geliyor. Merhametle hürmet karşılıklı alınıp veriliyor. Öbür taraftan misafirliğe gidiyorsunuz 3 gün yahut da iki aile birleşip kaplıcaya gidiyorlar. İşte
evet.
Filan tatili beraber yapalım. Hatta çok üzücü bir şey söylüyorum. Böyle kahrolduğum bir şey bu. 5 mümin kardeş birleşiyorlar. Ailece umreye gidelim
umreye
diyorlar.
Gidiyor.
İkisinin ailesi dağılıp geliyor. Neden? Orada bakıyor ki çocuk. Baba sen bizi Türk lokantasına götürmedin Mekke'de diyor. Tamam yavrum diyor. Şimdi aile ortasında, arkadaşlar ortasında 15 yaşında bir çocuğun çivi gibi bir lafı babasına batırdığını öbür aile olan biz babamızdan harçlık isteyemiyoruz şuna bak ya.
Evet.
Diyor. Evet. Bu aslında hiçbir şey olmamış gibi zannettiğimiz şey değil. O çocuğun asiliğinin tohumunu şeytan Mekke'de atıyor, umrede atıyor hem de.
Evet.
Şimdi çevre dediğimiz çok basit değil. Bu sebeple umreye gideceksen bile yalnız git diyesim geliyor benim. Kimseye tatille gitmedi ya da çok ciddi bir endişen ne senin ailende kaybetmek istemediğin çocuklarının saygısı, baba heybeti. Öyle olmayan bir aileyle bir çay bile içmeyeceksin demektir bu.
Evet.
Çünkü çocuk kaşık tutmayı görerek öğrendiği gibi babaya diklenmeyi, anneye şşt diye çağırmayı da arkadaşından
evet,
öğrenecek.
Evet.
Ya da senin babana yaptığın misli bir muameleyi örnek alıp sana aynısını yapacak.
Evet.
O sebeple görmeden bir şeyi çocuğun icat etmesi mümkün değil. Bu görme de çevre denen yerde oluşuyor. Yani bizim ucuz daire, geniş daire, depreme dayanıklı daire aramadan önce çevresi ne olan bir daire aramam. Belki bir barakada oturmak, evlat yetiştirme derdi olanlar için
evet.
Bir barakada oturmak, çok iyi bir plazada oturmaktan daha iyi bu açıdan bakıldığında.
Evet. Yani ev alma, komşu al gibi.
Yani
bizde,
bunu söyleyen müminse Allah rahmet etsin. Çok
evet,
güzel bir şey
evet,
söylemiş.
Evet.
Yani evden önce komşu almak lazım. Bu Yani. Efendimizin meşhur bir hadis-i şerifi var ya hocam, onu hatırlatmaya da vesile oldunuz, Allah razı olsun. Yani kişi arkadaşının dini üzeredir.
Evet.
El mer'u ala dini halilihi. Arkadaşının dini üzeresin sen.
Evet.
Yani sen arkadaşının anne baba saygısı olmadığı bir ortamda ya da çocuklarına merhameti olmayan bir anne babanın seninle arkadaş olmasından etkilenmemen mümkün değil.
Evet.
Bu sebeple çevre çok önemli.
Aslında bir de şu var hocam, şimdi belki küçük çevrelerden bahsediyoruz. Yani hani komşu, arkadaş, dost çevresi. Ama bir de hani global çevre var, küresel çevre. Yani iklim olarak bizi kuşatan çevre. Medyayla, okulla, şununla, bununla kuşatan çevre. Yani oraya baktığımızda, yani o küçük mesela birbirine uyumlu çevrelerin bile daha geniş anlamda kuşatıldığı gibi bir gerçekle karşı karşıyayız yani.
Zaten içime hiç sinmiyor hocam. Diyorlar ya köyleşti dünya, dünya
evet.
Bir köy oldu. Bu sözü ben hepiniz avucunuzun içindesiniz diyorlar diye algılıyorum.
Evet
ben.
Maalesef
yani,
ama. Evet.
Dünya teknolojik olarak İngiltere'deki bir maçı evet. Hemen sizin önünüze getirdik. Köylü, evet. Bunu köyleşmenin kastedilen yönü olarak anlamıyorum bir türlü ben. Avucumuzun içindesiniz. Köyde dürbünle bakınca hepinizi görüyoruz demek evet. istiyorlar diye vehmediyorum herhalde ben.
Evet.
Herhalde evhamdır benimki yani.
Evet, yani ben şuna şöyle mesela bizim bu oturduğumuz stüdyo tecrid edilmiş bir stüdyo. Ama bu şeyler işte radyoaktif dalgaların falan buraya sirayetini önlemiyor.
Tabii bizim değil de mi? Dışarı sıçramamızı önlemiyor.
Bizim de önlemiyor elhamdülillah. Yani biz de bir dünyada çevre oluşturmaya çalışıyoruz. Başkaları da çevre oluşturuyorlar. Hakikaten bizim iklimimizi onlar mı belirliyor, sosyal iklimi? Biz onlarınkini mi belirliyoruz? Böyle de bir soru var aslında Müslümanların
maalesef
önünde. Evet.
Şimdi burada anne babanın çocuklarla sorun yaşamasının
evet.
dört nedenini oturtmak istedik. Dedik ki bir nesil farkı, çağ farkı ortaya çıktı.
Evet.
Bir yabancı kızı gelin olarak yabancı başkasının doğurduğunu, çünkü yabancı olmayanla evlilik olmaz. Damadı eve almak kapasitemiz daralıyor gitgide.
Evet.
Kimse kimsenin kahrını çekmiyor.
Evet.
Hatta insanlar yabancıdan kız almayalım, kendi ailemizden alalım diye mesela kuzeninle evlendiriyor. Bu sefer üste doğru aileler kavgaya başlıyor
evet,
gibi
maalesef.
Oldu.
Evet.
Üçüncü olarak da çevrenin aktif bir
evet.
etkisi var dedik. Dördüncü olarak
dördüncü,
da
evet.
eğitim çocuklarımızı değiştiriyor.
Evet.
Doğurduğumuz 7-8 yaşına getirdiğimiz çocuğa boya, sadece dış boyada değil iç kan hücrelerine varıncaya kadar eğitim her şeyi değiştiriyor. Şimdi okullarda sadece anneler gününde işte Hülya annesine hediye verirken diye çizilmiş bir çocuk resmi anne sevgisi için yeterli değil.
Evet.
Eğitim, iki şeyi kastediyorum eğitim. Bir, lokal eğitim, okul eğitimi. İki, dış dünya eğitimi, medyası vesairesiyle, televizyonuyla.
Evet.
Yani iki türlü eğitiliyoruz biz. Bir okullarda, binalarda eğitiliyoruz. Bir de cep telefonundan, bilgisayarından, televizyonundan, gazetesine, dergisine, billboardlardaki, bu sokaklardaki reklamlara kadar, ki asıl eğitim tarzlarından biri o sokaklardaki
bizi
billboardlar.
Bürüyor adeta.
Adeta yani her yer okul bir türlü.
Evet.
Her
evet.
yer okul. Dolayısıyla doğurduğumuz çocukları bir zaman sonra doğurma maksadımızın dışına götürüyor hayat.
Evet.
Okullar. Yani okullarda anne sevgisi diye bir paragraf var Türkçe dersinde, hayat bilgisi dersinde, ama doğduğu günden beri çocuğa sen hür bir insansın, tek başınasın, adam ol, yasalar sana şöyle hak veriyor diye yapılan telkinlerden sonra ben ve ben, başka kimse yok dünyada, bir ben bir de benim gölgem diye
evet.
anlayan bir çocuğa anneler gününde annene çiçek ver diye bir şiir söyletmenin ne değeri olacak yani bu
evet.
364
neredeyse
gün
istisna gibi giriyor hayatına çocuk.
364 gün çocuk hür bir sultan.
Evet.
365. gün annesine çiçek verecek sadece, zaten başka
evet.
bir görevi de yok.
Evet.
Bir bu düzeyde eğitim almış insan, bir de Allah-u Teala'nın benden sonra en büyük göreviniz ananız babanıza hürmet etmektir dediği şey. Yani her halükarda dört şeyi müsaade ederseniz tekrar özetleyelim. Bir, çağ farkı evlerde, evet, sorun oluşturuyor. İki, yeni gelen gelin, yeni alınan damat uyum sağlayamıyor veya uyum sağlaması için bir tolerans verilmiyor, evet, büyükler tarafından. Buna hayretten gireriz. Çevremiz ciddi bir şekilde bizi de çocukları da başka insan yapıyor. Betona mahkum hale getiriyor. Ve dördüncü olarak da bir eğitim faciası yaşıyoruz. Kulluk dışında kendi humanist duygularını sürekli sulayan, yani bir humanizm diye bir bitki bitiriyoruz, onu da sürekli suluyoruz çocuğun kafasında. Sen şusun, sen şusun. Mesela şöyle bir örnek verelim.
Hocam, kısa bir ara vermemiz lazım. İsterseniz örneği verin, ondan sonra ara verelim.
Yani şöyle bir soru, mesela 7 yaşındaki bir çocuğa ne olacaksın sorusuna pilot olacağım, evet, diyorsa bu bir faciadır. Neden? Babama sorayım, ben pilot olmayı düşünüyorum demesi gerekirdi.
7 yaşında, bunu konuşalım hocam.
7 yani yaşında pilot... istiklali olmamalı bir çocuğu.
Evet, bunu
İradesi
konuşalım.
İradesi olmalı, istiklali olmamalı. Evet.
Değerli dinleyiciler, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Hocam, aslında 4 sorunlu alanı, neredeyse bizi de kuşatmış olan alanı, evet, dile getirdi. Hani nasıl savunulabilir bu kuşatılmışlık içinde? İslam'ın o insandan beklediği insani çerçeve nasıl bulunabilir? 4 maddeden söz ettik. Sorunlu alanı oluşturan nesil farkı, yabancı bir unsurun diyeyim, aileye girmesi, çevre ve eğitim. Evet hocam, bu sorunlu alanlardan insan nasıl çıkabilir de, yani hani İslam'ın anne baba evlat ilişkilerine getirdiği o hassas ve rahmet çerçevesine ulaşabilir? Babalar ne olmalı, anneler ne olmalı, evlatlar, gelinler, kızlar ne olmalı? Yani bazen bizim kızımız başkasının gelini oluyor, bizim oğlumuz başkasının damadı oluyor. Yani başkasının bizim kızımızdan beklediğini biz başkasının kızından bekliyoruz falan, böyle de iç içe geçmiş, evet, bir durumdan söz ediyoruz. Nasıl bir rahmet çerçevesi, öyle ifade ettim, yani hakikaten bir saadet çerçevesi oluşturulabilir?
Her şeyden önce biz ölümlü bir dünyada yaşamayı kabul ettiğimiz gibi, yani kimse ebedi kalmayı düşünmüyor, mümkün, evet, olduğu kadar çok yaşayayım düşünüyor. Evet. Zaten ölmeyeceğim diyen ölüm korkusundan ölüyor. Ölmeye razı olmak biraz daha rahat yaşamaktır.
Doğru. Evet.
Dolayısıyla babalar, anneler ve evlatlar,
evet,
karşısındakini birbirinin cennet sebebi olarak gördüğü sürece sorun olmaz.
Evet.
Ama baba evladını, anne evladını kölesi gibi görür, yani istediğim gibi kullanırım, eşya statüsünde görürse, o bir zaman sonra kendisini öyle göstermediği için başıma bela oldu diyor.
Evet.
Veyahut da beni beslemeye mecbur olan doğal güvencem diye annesine babasına bakıyorsa evlat. Mesela nasıl devlet vatandaşına mecburen bakıyorsa annem babam da bakacak tabii, işine anneme.
Evet.
Babamın işine diye düşündüğü sürece evlatlar büyük bir uçuruma doğru yuvarlanıyoruz demek. Önce hayatın kuralını kabul edeceğiz. Rabbimiz bizi birbirimize bağladı.
Evet.
Ne evlat kendi başına bir güç, ne de anne baba kendi başına bir güç. İkimiz de Allah'ın kuluyuz.
Allah'ın kuluyuz.
Kuluyuz. Ve ölüme birbirimiz... mahkumuz.
Evet.
Ve birbirimizin cennet veya cehennem sebebiyiz.
Bu çok önemli hocam. Yani bir anlamda cennetini cehennemini unutmamak yani.
Yani birbirimizin cennet veya cehennem, evet, sebebiyiz. Yani bu neyi gerektiriyor beraberinde? Ben evladımı evladımdan bekleyeceğim şeyler için büyütmemeliyim.
Evet.
Ne yaparsa yapsın, ben Rabbimden beklerim.
Evet.
Çünkü evladımın bana vereceği hiçbir şey doğum eziyetine bile değmez.
Evet.
Doğum eziyetine bile değmez. Aynı şekilde babam hak edip etmediği için değil, Rabbim babamı önüme koyduğu için ben babama, anneme, gerekli alakayı göstermek zorundayım. Bu anlayışı yakalayamadığımız sürece yasalar, örf bize şöyle yapman gerekiyor, işte hakkın bu kadar, alacağın bu kadar diye belirlediği sürece düzelmemiz mümkün değildir.
Evet.
Çünkü insanın insana ikram edeceği şeyler çok sınırlıdır. Kendisinin nesi var ki ikram etsin? Allah'tan evet. beklemek lazım ki sınırsız şeyler bulabilesin.
Evet.
Yani bu bizim belki de kaybettiğimiz faciaya dönüşmüş sıkıntımız bu. Evlattan bekliyoruz. Evladın mutlu etmesini bekliyoruz bizi. Halbuki evlat mutlu edebilecek olsa kendisini mutlu eder.
Evet.
Yani hiçbirimiz Allah'tan bulacağımızı çocuklarımızda bulamayız. Anne babalarımızda bulamayız. Önce bunu düzeltmek lazım.
Evet.
İkincisi, bilhassa bu nesil farkı meselesinde.
Evet, belki öyle biraz hocam. Yani dört maddeye ilişkin.
Şimdi bunları ıslah yönüne evet, geçelim
evet,
istersen.
Evet.
Şimdi dedi ki bir nesil farkı, çağ farkı var.
Evet.
Burada Hazreti Ali.
Bunu kapatacak mıyız biz? Nasıl yapacağız hocam çağ farkını?
Yani onu söyleyeceğim. Evet, evet. Hazreti Ali'ye nispet edilen bir söz var. Ben ciddi bir kaynakta görmedim ama hep böyle sohbetlerde falan kullanıldığı için naklediyorum. Yani kaynağını bilmiyorum. Çocuklarınızı sizin yaşadığınız değil, onların yaşayacağı çağlara göre yetiştirin diyor.
Evet.
Şimdi bir anne babanın bizim zamanımız diye bir zaman kullanması hakkı yok. Yani bu çağ farkı konusunda tolerans anne babadan gelecek.
Evet.
Evlatlar bu konuda kusurlu değiller.
Evladını anlayacak.
Yani evladını, mesela çok basit bir misal. Şimdi ben babamda daktilo gördüm.
Evet.
Babamın daktilosu vardı.
Maşallah.
1968'lerde falan daktilo kullanıyordum.
Evet.
Tabii arkadaşlarım hep bana nasıl vuruyorsun falan diye sorarlardı. İşte kaçamak kağıtlara bir şeyler, bunu nasıl yazıyorsun? Bir kerametlerim olarak 5-6 yaşında bunları gösterirdim. ama babam o o daktiloyu bile benden gizlerdi yani. Çünkü azalıyor işte, kırıyorsun, bozuyorsun gibi. O bile korsan kullanabiliyorduk onu.
Evet.
Babamın belki beni bilgisayar çağına hazırlaması gerekiyordu.
Evet.
Biliyorlardı, bilmiyorlardı, ayrı bir konu. Şimdi ben çocuklarıma işte bir bilgisayar aldığım zaman onları bilgisayarla çok büyük bir taltif yapmış olmam.
Evet.
Neden? Çünkü herkes adı gibi biliyor ki 20 sene sonra bilgisayar şimdi benim bahsettiğim daktilo gibi olacak.
Aynen,
teknoloji evet. ilerliyor.
Evet.
Artık klavyesine vurulan bilgisayar kalkacak.
Evet.
Dolayısıyla bir baba çocuğunun üzerindeki planlamaları veya çocuğuma ihsanda bulundum, onun eğitimine, geleceğine iyi katkıda bulundum demesi hak olması için klavyesiz, tuşsuz, göz işaretleriyle yazı yazan, konuşmayı algılayan bilgisayar çağına hazırlaması lazım çocuğunu.
Evet.
Yani bu böyle olması gerekirken bizim ailelerimizde en çok duyduğumuz cümle, bizde bu da yoktu kardeşim. Bu da yoktu bizde.
Evet.
Bizde spor ayakkabısı, gezme ayakkabısı diye ayakkabı mı vardı? Lastik vardı, lastik gördük. Bir tane aldık, onunla top oynasan ne olur?
Evet.
Ya da niye top oynadın bu ayakkabıyla?
Evet.
Yani senin zamanında olmuyordu olabilir. Sen kış ayında geldin, bu yazın geldi, kısa kollu gömlek giyecek yani.
Evet, evet.
Sen kışın yaşadın diye ben de mi kışa döneceğim Ağustos ayında?
Evet.
Gibi bir anlayışı muhasebe ediyoruz. Benim şahsi kanaatim tabii.
Peki ayet değil, şey olarak sözler. Hocam, yani mesela genç, babası annesi, ya sen eski kafalısın, yani senin işte falanca çağlarda kaldı baba anne sizin yaklaşımınız, anlayışınız, ya bunu mu demeli? Ya da
edepsizliği konuşmuyoruz hocam.
Edepsizliği değil de ama. Yani evlattan da herhalde babasına, anasına yönelik o nesil farkını dikkate alan
ama bu
beklentiler.
Üslup edepsizliği
evet.
bu hocam.
Evet.
Bu ayrı bir konu. Evladın evet. anneye babaya, anne baba ona yanlış muamele yapsa bile ithamlı konuşması sakıncalı.
Yani şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Yani bu tarz ithamlı konuşma değil de beklentiler. Ya babasından, anasından bu çağa uygun beklentiler. Ya yine bu da ben, bazen karşılayamıyor olabilir anne
ben
baba.
Ben yine anneye babaya döneceğim burada. Evet, neden? Evet. Çünkü 16 yaşında, 26 yaşında hatta bir çocuğun bunu söylemesine tahammül edecek bir anne baba da yok ortada.
Evet.
Vay be, bunun için mi seni bu kadar sen okula giderken işte ben harçlığı şöyle biriktiriyordum. Hemen başlayacak eski kampanyalar, biz böyle yatırım yapmıştık sana, evet, filan gibi. Yani bunu söylettirmemek de annenin babanın misyonu.
Hı hı.
Yani bu birinci konuda benim şahsi kanaatim, evlattan bir şey beklenmemesi gerekiyor. Evlat bunu takdir edecek olsa
yani
zaten
şimdi siz buradan bir şey söyleseniz evlatlara hocam. Yani
ben söylerim.
Ha, siz bir şey söyleseniz deseniz ki yani siz de anne babanızın işte şunlarını düşünün falan.
Yok,
bu etki etmez mi eder diye düşünüyorum.
Hayır, onu da söyleyeceğiz hocam. Evet. Ama öncelikle bu görev kimin?
Anladım.
Bunu tespit edelim. Evet. Sonra evlatlara diyorum ki anneniz babanız size bu iyilikleri yaparsa zaten kazanıyorsunuz siz. Evet. Ne mutlu size. Anneniz babanız bunu takdir edemiyorsa.
Evet.
Biz böyleydik, konuşma be, bizim düğünümüzde bu da yoktu.
Evet.
Deyiveriyorsa sabredin, iki kere kazanın diyor.
Evet, güzel.
Ama her halükarda anneyi babayı aşmayın.
Evet.
Haklı olduğunuz bir konuda haksız hale gelmeyin.
Gelmeyin.
Çünkü güzel. Bugünkü dünyada veya eski dünyada ya da yarınki dünyada bir evladın hizaya getirdiği anne baba yoktur.
Evet.
Tamam, dairesini satar, senin dediğini yapar ama onu zehir zıkkım eder sana.
Yani duygusu kırılır. Dünya.
Babanın bedduasını aldıktan sonra sana araba alsa ne olur, füze alsa sana ne olur. Yani ahı alınmış bir anneden doğmuş olmak çok hoş bir şey değil.
Evet, evet.
Bu sebeple evlat, anne baba takdirli bir anne babaysa, yani bu durumu takdir ediyorsa şükretsin.
Evet.
Hayır, anne babada anlayış sıkıntısı varsa anlayış gösterip çilesini çekip iki kere kazansın.
Evet, güzel.
Çünkü anlayışsız bir anne baba kendi kaybeder ama ona anlayış gösteren evlat çok kazanır.
Evet.
Allah'ın izniyle.
Bazen şu da oluyor hocam, yani anne babanın mesela imkanı olmuyor. Çocuğun ama talepleri var. İşte arkadaş çevresinden şuradan buradan görüyor. Yani çocuk ısrar ediyor. Anne baba eziliyor çocuğun o taleplerini karşılayamamaktan dolayı. Yani böyle de bir duygu kırılması olabiliyor.
Çocuğu kadere teslimiyet, kanaat, evet, rıza gibi kavramları kullanarak bir yaşından itibaren büyüten bir anne baba, işte bir gün karşısına alıp yavrum, keşke ben sana şu şu şu isteklerini yapabilseydim.
Evet.
Keşke ben de seni filan yere götürebilseydim. İçim düz ediyor. Ah yavrum, Allah verdiği gün sana vereceğim bunları deyip sarılıp çocuğunu, evet, bağrına bassa, biraz insanlık varsa o çocukta, o babaya sadece, evet, babacığım üzülme sen.
Tabii.
Anneciğim sen üzülme diyecektir ama ayak ayak üstüne atıp bizim zamanımızda bu da yoktu diyen, hı-hı, babanın tavrıdır çocuğu kahreden.
Evet, evet.
Ya da mesela örneklerle dolaştırıp bak filancalar da yok yavrum. Ama onların bu yüzden huzuru kaçtı. Ben inkar etmiyorum senin hakkını ama Allah bana vermedi. Ben de sana veremiyorum. Evet. Yani elbette
o
çocuk...
O dili bulmak.
Çok güzel buyurdunuz, evet, Allah razı olsun. Yani evet. Çocukla kontak kuramayan anne babanın suçu bitmez üstelik. Çocuğuyla konuşamayan meleklerle nasıl konuşacak yani?
Evet.
İnsan eşiyle konuşamaz olur mu? Çocuğuyla konuşamaz olur mu ya? Aynı dili doğurdun, evet, büyütüyorsun.
Evet.
Yani anne babanın bu kusurunu kabul edemeyiz. Evet. Ne demek çocuğuyla konuşamıyor?
Evet.
Yani şu üstadım çok abes bir şey. Evlendirme konusunda ve benzeri konularda bir baba geliyor hanımına diyor ki söyle şu çocuğa be, şöyle bunu bana karıştırmayın bu işe. Ne demek yani? Bir sözü bir, evet, delikanlıyı anneye söylettiriyorsun. Sen karşısına alıp bir bahçede oturup gel oğlum bir dondurma getir yiyelim, şöyle bir konu konuşalım, sen diyemiyorsun. Yani bu
biraz o tarz yetişme problemimiz de var.
Tabii, evet, ecdattan böyle gördük.
Evet,
ama,
evet,
yanlışı tekrar etmek zorunda, doğru, değiliz, evet, üstadım.
Doğru.
Ya yanlışta sevap yok ki.
Doğru, evet.
Yani ecdattan başka delikanlılık görmedim. Hep bunu mu gördük ecdatta? Hiçbir cömertlik görmedik mesela.
Evet.
Yani evlatla konuşmama suçunu kabul edemeyiz hocam.
Anladım,
evet. Yani evladıyla oturacak. Evet, Allah bazı kulların herhalde Nuh Aleyhisselam'dan da daha iyi konuşacak halimiz yok. Derdini anlatamadı evladına.
Anlatamayabiliyor. Evet.
Yani öyle bir çizgi de olabilir. Evet. Ama melekler görmeli, sen her fedakarlığı yaptın, kaderinde bunun asi olmak varmış. O ayrı bir konu. Kanserden de lösemiden de ölebilirdi bu çocuk 3 yaşındayken. Evet. Yani evet, biz masum olalım, hatasız olalım. Anamız, babamız, çocuğumuz, ne yapayım, kaderinde evet, azap çekmek varsa onun, deyiverelim yani. Tamam. Bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla üstadım, bu nesil farkında, evet, Ayet değil, hadis değil dediklerim, sadece binlerce önüme yığılmış sorudan esinlenerek evet, söylüyorum. Anne babalar fedakarlık yapacaklar.
Evet, güzel.
Eğer bu nesil farkını kapatmak istiyorsak anne baba fedakar. Hatta bir babaya tavsiyede bulundum böyle. Çok güzel bir örnek olarak anlatayım. Hiç kusura bakmayacaksınız, Maraşlıydı üstelik.
Hocam Maraşlılar iyidir.
Ya kötüdür diye demedim. Tam Anadolu beyi, simsiyah sakallı bir evet, kardeşimiz.
Yani ben Maraşlıyım da değerli dinleyiciler, hocam ona izafeten şey yapıyor. Buyurun hocam.
Şimdi dedi ki, bir mesele oldu çocuklarıyla, geldi, tam 40 dakikaya yakın sürdü derdini anlatması. Evet. Dedim ki bunu Allah'ın izniyle hallederiz dedim. Evet. Hallederiz dedim.
Rahatlamıştır garibim.
Ama dedim, çocuğu bana sen getireceksin dedim. Bunu da ikna edeceksin dedim. Çocuk yanlış bir evlilik yapacaktı ve iki aileyi helake götürecekti çocuk. Dedi ki, hocam dedi, annesine söyleyeyim söylesin dedi. Olmaz dedim. Zaten sorun sensin.
Ben o kadar çok ailede bu var ki hocam. Erkek evlada bile anne.
Dediniz ya hocam, yani kültürümüz böyle gelmiş. Evet. Dedim ki bak, senden dolayı çocuk zaten soğuk. Annesi git Nurattin Hoca'ya dediği zaman bana çocuk gelse bile babam seni dinlemez ki diyecek.
Evet.
Yani benim hakem olduğumu sen kabul ettin etmedin belli değil. Ne yapacağım dedi. Karşına alacaksın çocuğu dedim. Diyeceksin ki, yavrum gel, böyle bir tersliğimiz var. Ben Nurattin Hoca'ya gidiyorum, sen de gel Nurattin Hoca'ya diyeceksin dedim. Dedi hocam dedi, 2 senedir selamlaşmıyoruz dedi.
Allah Allah.
Bunu söylemek çok zor olacak dedi.
Allah Allah.
Dedim o zaman ben sana yapabileceğim bir yardım yok dedim.
Evet.
Neyse.
Önce bir selamlaş oğlunla.
Yani durdu. Hocam dedi, düşünüyorum diyemeyeceğim ben bu lafı. Kolayı var dedim ya. Çocuk eve gelmeden sen git bir koltukta o oturuyor gibi karşısına geç, selamünaleyküm de. Egzersiz yap dedim. Ya dedi, kadın bakacak delirdin mi diyecek bana dedi. Ya desin dedim. Lanetli bir baba olarak ölmenden veya akrabalarınla ciddi bir silahlı kavgaya girmenden daha mı kötü dedim ya.
Evet.
Hatta kadını da dedim karşına al. De ki bak bakalım iyi tatbikat yapabiliyor mu ya. Bu yaşta tiyatrocu ol, ne var bunda dedim. Güzel. Yapamayacağım dedi. O zaman da beni karıştırma, vaktimi de alıyorsun dedim. Ben öyle deyince hocam dedi, bir deneyeyim bu akşam yapabileceğim mi dedi.
Evet, güzel.
Şimdi 3-4 gün egzersiz yapmış.
Oo.
Geçmiş. İşte yavrum Nurattin Hoca, yavrum filan.
Ne kadar o psikolojik barikatlar değil mi hocam? Ne
ama
kadar
hocam,
zor
ben
yani.
Öyle dedikçe de şeytan, aklını mı yitirdin be?
Diyordur onu.
Aklını mı yitirdin deyip duruyor.
Ne ben, diyor ki bu Nurettin Hoca?
Ben kulağından girmeye çalışıyorum. Şeytan damarlarından kalbine giriyor evet, hocam. Yani evet, evet. Şeytan daha güçlü. Hocam bunu becerdik ama.
Nasıl bir netice aldınız?
Hocam nasıl yani, netice aldık?
Dinleyicilerimiz memnun
olur. Göz yaşartıcı bir netice aldık. Evet. Şu oldu hocam. Geldiler. Bir hafta sonra geldiler. Selamünaleyküm, aleykümselam. Baktım çocuğu ben tanıyorum meğer. Derslerime gidip gelen bir çocukmuş. Çocuk lafa başladı. Dedi ki hocam dedi, bir mesele için biz buraya gelecektik, ondan vazgeçtik dedi. Ben babamı kazandım dedi. Bana kimsenin kızı da lazım değil dedi.
Allah Allah.
Çok nasıl oldu filan dedim. Çayma ikram ettim. Ben de duygulandım. Dedi hocam dedi, baba gibi, melek gibi bir adam karşıma geçti. Bana oğlum dedi dedi.
Allah Allah.
Ben de özlemiştim bu sesi dedi.
Şimdi benim de içim kabardı.
Hocam hakikaten çok duygusal bir sahne. Evet. Yani, dedim bu işi devam ettirelim.
Bunun filmi çekilmeli hocam işte. Yani şu hadisenin değil mi, o duygusal gerilimlerin varılan sonucu falan.
Hocam bir kelimeyle bu iş bitiyor. Olumlu evet, ve olumsuz ama.
Evet.
Bir kelimeyle de şeytan bitiriyor. Ama melekler de yardım ediyor. Meğer adam hocam saatlerce egzersiz yapmış.
Allah Allah.
Yanın boş koltuğa oturmuş. Hanımı gülmüş. Delirdin mi sen, gel iş bul kendine.
Ama onların hepsi hocam, artı olarak yazılıyor değil mi hocam? Ya, o egzersizler hocam, bile
Yani namaz kılmayı, Fatiha'yı öğrenmek için hocanın önünde oturduğun gibi bu da bir ibadet hocam. Evet. Evlat kazanıyorsun. Aynen. Ya. Evet. Böyle bir sahne olmasaydı çocuğun yapacağı evlilik, evet, yıllar önceki bir kavgayı gündeme getirecekti.
Evet, evet.
Onun evliliği, babasının evliliği ile ilgili bir sorun gündeme geliyormuş bu sefer. Yani Allah, o da bir Allah, başka Allah türlü evlilik yapmış. Yani çok mutlu oldum. Allah beni böyle bir hayra vesile etti. Hocam o baba ile oğlun yan yana oturuşunu göreceksiniz. Böyle o çocuğun işte 25 yaşlarındaydı o çocuk. Hastanede yeni doğduğunda babasının kucağına konduğunda o kadar mutlu değildi babası.
Müthiş.
Müthiş bir şey. Güzel. Aileye huzur gelmiş. Maşallah. Evet. Yani diğer kardeşler neşelenmişler.
Maşallah.
Kadın sonra bana telefon etti. Ya hoca efendi Allah senden razı olsun dedi. Çok büyük hayra vesile oldun dedi. Evimize huzur, evet, geldi dedi. Hocam anne baba ferahat edecek. Bunu şunun için örnek verdim. Gerekiyorsa babalar aynanın karşısına geçip şöyle bir, nasıl mesela bir güçlü bir yere çıkacağı zaman, hı hı, düğüne gitmeden aynaya bakıyor. Çocuğumla konuşma egzersizleri yapayım diyecek.
Evet.
Çocuktan bunu bekleyemem hocam. Niye bekleyemem?
Yani siz burada çocuk, hakikaten baba, evet, onu diyorsunuz. Baba daha yönetici konumunda olmalı.
Mesul
süreci,
baba,
evet.
Hocam küllüküm ra'in ve, evet, küllüküm mes'ulun.
An ra'iyyeti.
Yani,
evet,
çocuk babadan mesul değil, baba çocuktan mesul.
Evet, evet.
Mantığımız var ortada bizim. Hepimiz, evet, çobanız. Evet. Çoban benim, kuzunun hesabını soramam ben kurt.
Evet.
Yani,
evet,
kurt yedi, kuzudan hesap soramam ben.
Doğru.
Çobandan hesap sorarım. Allah babadan hesap sorar. Babalık sadece yapma değil ki. Gerekiyorsa canım yavrum diye mimik hareketle yapmadır. Evet. Ama ecdattan biz böyle görmedik. Eve geldiğinde çeki düzen veriliyor eve. Bu general olabilir. Baba olamaz.
Siz mesela demin verdiğiniz örnek, bazen rol bile yapmak gerekiyor. Değil
hocam
mi?
Hiç tereddüt etmiyorum. Rol de yapacağız.
Rol bile yapmak gerekiyor. Yani bazen içinizdeki öfkeyi bastırıp yüzünüz güler olacak mesela. Değil mi yani?
Hocam ikinci örneğe geçelim çünkü biliyorum biraz sonra vakit bitti,
vakit,
diyeceksiniz.
Evet, ben çünkü biraz şey oldu. Yani belki bir program daha bu konuyu konuşacağız gibi hissettim. Onun
olur
için
hocam,
zorlamıyorum. Ama ikinci şeyden biraz başlayalım.
Başlayalım.
Biz de bilmiyorum, el kızı falan derler değil mi? Böyle el oğlu, kızı, el kızı falan.
Hepimiz bir elin kızıyız, bir elin oğluyuz aslında.
Evet.
Dışlama taktiği olarak,
evet,
el kızı oğlumun eşi değil, elin, evet, kızı.
Elin kızı. Elin yani kızı. Belki ilk iş o el kızı lafını piyasadan kaldırmak olmalı mı diyorsunuz?
İki türlü olacak, evet, bu. İşi iyi olanlar, şu anda kavga etmeyenler, yo benimki kızım zaten diyecek.
Evet.
Öbürleri el kılıbızı etmez, şeytan kızı diyecek. Def edecekler. Aşırı uçlardayız.
Evet.
Aşırı uçlardayız. Evet. Şimdi burada hocam anne babaların bir örnek daha zikretmek istiyorum. Şimdi en büyük sorunu, evlat olumsuz sayılacak bir evlilik teklifiyle geliyor. İşte.
Yani aileye uyum arz etmeyecek.
Hakikaten anne baba haklı.
Evet.
Yani böyle bir evlilik dinen de doğru değil. Ahlak açısından eksik. Fizyolojik açıdan da belki eksik. Çok, evet, basit bir örnek vereyim. Bu hafta epey bir beni yoran bir örnek bu. 21 yaşında erkek,
evet,
delikanlı bir çocuk, üniversite okuyor. 28 yaşında evlenmiş, boşanmış, mahkemesi 4 sene sürmüş bir kızla evlenmek istiyor. Bir kadınla evlenmek istiyor.
Evet.
Aile de 4 sene mahkemede ne süründü bunlar diye merak ediyor. Çocuk da tutturmuş. Peygamberimiz de dul bir kadınla evlenmişti diyor. Şimdi ben ailece bunlarla görüştüm.
Evet.
Didik didik inceledim meseleyi. Şimdi çocuk gelmiş. Hocam dikkat edin, çok enteresan. Çocuk gelmiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Anne baba, sizinle ciddi bir şey konuşacağım. Ama ehli sünnet misiniz değil misiniz onu test etmeye geldim demiş. Tabii bu bir terbiyesizlik.
Evet.
Terbiyesizlik hocam. Daha iyi bir kelime bulamıyorum. Yani, evet, nezakete uygun bir kelime bulamıyorum. Anneyi babayı ehli sünnet misin diye senin, evet, senin zevkinden dolayı ne demek test ediyorum.
Evet.
Buyur oğlum filan demişler. Üçünden de dinledim. Anne baba ve çocuktan mısın? Peygamberimiz işte dul bir
hanımla
evlenmişti ya. Ben de aynı sünneti yaşayacağım. Baba da demiş ki oğlum böyle cahilce şeyler konuşma, terbiyesizlik yapma, biz babayız burada filan gibi demiş. Annesi demiş dinleyelim bakalım ciddi bir şey mi bu oğlum demiş, anlatmış. Evet. 28 yaşında bir kızla evleneceğim, 21 yaşında falan. Baba bunun ciddi olduğunu anlayınca benim yaşadığım toprakların dışında bir yerde olur bu demiş. Bu ev değil, bulunduğum şehre de giremezsiniz demiş. İlk katil ben olurum size falan gibi böyle edebiyat yapmış. Ondan sonra vay öyle mi öyle. Çocuk aylarca eve gelmemiş bir daha.
Evet.
Çocuk da namaz niyazlı bir çocuk.
Evet.
Şimdi babaya dedim ki niye demedin ki yavrum bir kere 25 yaşına gel madem sünnet ehli olacaksın sen. O kadın da 45 yaşında olacak o şartla. Yok öyle.
Evet.
Sen 40 yaşında olsun tam Hatice'lik bir kadın bul o zaman. Madem sünnete uygun niye rakamlarla oynuyorsun?
Değil mi?
Sonra iki kere boşanmış olacak. Bir kere de değil. Hadi.
Hadi bakalım.
Dur ben onları nereden akıl edeceğim dedi. Ama dedim eline silah almayı akıl ettin. Bu inatlaşmış.
Evet.
Bunu halledemedik maalesef. Hala gelip gidiyorlar gerçi. Hallolmadı. Şimdi burada şeytan hakikaten olmayacak bir şey. Evet dinen haram değil.
Doğru.
50 yaş farkı da olsa dinen haram yok ortada.
Evet.
5 kere boşanmış da olsa Müslüman olduğu sürece şartlar yerine geldiği sürece erkek veya kadının yaş farkı dinen engel değil.
Evet.
Ama bu evliliğin kaç ay devam edeceğini hesap etmek de zor değil.
Doğru.
Yani bu uzun süreli bir evlilik değil. Akıllıca bir evlilik değil. Peşinden ikinci evliliği koşturacak bir evlilik bu. Toplum sana tebriğe bile gelmeyecek akrabaların.
Yani bir, o tarz bir şey. Yani biri Muhammed olacak. Resul-i Ekrem olacak. Salam öbürü sallallahu aleyhi ve sellem. Öbürü Hazreti Hatice olacak falan.
Madem öyle 25 yaşına gel evlenmek
yani,
için.
Evet,
şimdi dedim ki babaya sen deseydin. Tamam oğlum 21 yaşındasın. 4 sene sonra olur bu iş deseydin. Bu çocuk 4 sene sabretmeyecekti.
4 sene sonra.
Hocam 4 ay sonra da bu çocuk macera arıyor. Evlilik
evet,
aramıyor.
Evet, doğru.
Maceraya cevap taktiğini bilmeli. Bunun için diyorum ki evlendirme ve evlileri idare etme seminerleri yapmaya başlamamız lazım bizim
evet,
artık.
Yani çok
ehliyet önemli. Kursu gibi evlilik kursları açmamız lazım
evet.
bizim. Öbür türlü anne babaların dertleri bitmeyecek anlaşılan hocam.
Evet hocam süremiz bitti. Aslında mevzu bitmedi. Bu konu dahil. Yani evlenen çocuklarımız, onlarla ilişkilerimiz, gelinlerimizle, damatlarımızla ilişkilerimiz dahil. Bunları inşallah önümüzdeki
i̇nşallah.
Programda değerlendirelim.
İnşallah.
Değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.